Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Yunus Suresi 85-86. Cumhuriyet'ten selamünaleyküm. Portakal Ağacı Podcast'lerde bugün bir gün gecikmeli olarak inşallah sizlerle tefsir sohbetlerimize devam edeceğiz. Yalnız herhalde
Biz çok özledik.
Geçen derste de öyle başlamıştık. Biz çok özledik. Bu sefer herhalde yaz sezonundan herkes çoluk çocukla uğraşıyor. Kimse geç kaldınız demedi. Geçen derslerde dönem içindeyken herkes 2 saat geciksem yazıyordu. Şu an herkes...
Hayra yoralım mı? Herkes daha iyi bir yaz Kur'an kursu arayışında olduğu için.
Peki.
Niye hayra yoralım?
Hızlıca başlıyoruz bugün inşallah.
Bismillah diyerek başlayalım.
Bakara suresi 45. ayetteyiz.
46. ayetlerle inşallah başlayalım. Bunu verelim, sonra diğerine geçelim. Anlam bütünlüğü olan iki ayet olduğu için genellikle baktığım bütün tefsirlerini birlikte açıklayalım. Ah, bizden, kendisinden yardım istememizi istiyor. Benden yardım isteyin diyor. Vesta'in diyor. Peki neyle yardım istememiz gerektiğini söylüyor. Biz sabri ve salati. Ben bu ayette de bir ayet daha var Hatice'ciğim. Bu ikisinde bir aydınlanma yaşadım. İçime bir hissiyat doğdu. Şimdi bu içimize hissiyat doğabilir mi? Doğabilir. Ne demektir? Bu bizim Allah'ın veli ve kulu olduğumuzu mu gösterir? Hayır. Mesela da zalim kendi eserine, kendisine bir hissiyat duyduğunu, bir hissiyat duyduğunu ve ona binaen bu kitabı yazdığını ifade ediyor. Şimdi ben de duyuyorum, Gazali de duyuyor. Peki benimkine, onunkine? Şimdi benimki bir mum, onunki bir güneş. Ama biz de bir hissiyat duyabilir miyiz? Evet, duyabiliriz. Bunu böyle bir açıklamış olalım. Yarım kalmasın. Şimdi bu ayette ve bir diğer ayette de, diğer ayette şuydu. Evlilik, veya işte o evliliğe hazırlanma sürecinde okuduğum bir ayetti bu. Buyuruluyor ki siz huzur bulasınız diye size eşler halinde yarattık. Şimdi bu ayette de diyor ki Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Şimdi ikisinde de bir şey vaat ediyor. Fakat ben evlendim, o huzur denilen şeyi bulamadım. Namaz kıldım, sabır ettim. Allah'tan yardım istedim ama o sabrı nasıl isteyeceğimi bilmedim. Şimdi nasıl bunun dengesini kuracağım? Sonra bu ayetler üzerine düşündükçe şunu fark ettim. Biz bir şeyi ısrarlıca yapmadan sonucunu bekliyoruz. Mesela deniyor ki ayette Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin deniliyor ya. Bunda ısrarımızı istiyor Allah. Ve bu kalıpta şöyle bir ifade var. Vesta'inu, yani yardım isteme kelimesinin kalıbında, özünde şöyle bir mana var. Bir şeyi istekle yapmak, bilinçle yapmak. Yani ben bu yardımı isterken şöyle bir fikriyatta olmalıyım. Kesinlikle bu yardım bana gelecek. Yardımın türünü bilmiyorum. Yani mesela hani YKS ne o?
Artık ben de kaçırdım.
Yani ÖSS'ye girmiş bir öğrenciyim diyelim, herkes anlasın. Ben hukuk fakültesi istiyorum ama delicesine Allah'tan sabır ve namazla yardım istiyorum. Sonuç gelmiyor bana. Ama ben Allah'tan çok istemiştim ve çok sabır etmiştim ve çok namaz kılmıştım, çok dua etmiştim. Sabrın özü şudur zaten. Sabır bir iş hususunda ilk sana çarpan durumda sakin kalabilmek ve o meselede Allah'ın verdiğine kanaat edebilmek. Tıpkı kendini bıçakla, efendim bıçağı eline alıp böyle hani apa topa yürürler ya çocuklar böyle. İşte bir düşerler, bir kalkarlar. O çocuğun annesinin o çocuğa bıçak vermemesi gibi. Yani çocuk ısrarla bıçağı istiyor bebecik ama anne ona vermiyor. Görünüşte dışarıdan baktığımızda, bebeğin gözüyle baktığımızda ne görüyoruz? O bıçağı annesinin ona vermediğini ve annesinin belki de bir zalim olduğunu görüyoruz bir bebek gözüyle. Ama büyük resimde ne görüyoruz? Mesela 10 yaşında annemizden bir şey istemişiz, o da yapmamış. 30 yaşında diyoruz ki, he anladım neden yapmadım. Hatta 20 yaşında bir şey istiyoruz, olmuyor. Neden olmadı? Ki bu insanlarla ilgili durumlar. Bir de Allah'la ilgili düşünün. İşte sabır budur. İlk sadmededir. Bunu karşılayabilenlerden eylesin Rabbim. Ve şundan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz Allah'tan sabırla ve namazla yardım istemeye devam edeceğiz. Yani burada bize şu anlatılmıyor. Sabredin. Yani böyle pasif bir şey. Miş gibi. Hayır. Sakin durarak, namazınızı kılmaya, ikame etmeye devam ederek Allah'tan yardım istemeye devam edeceksiniz. Bunda ısrarlı olacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz. Mesela benim bir huyum var Hatice'ciğim. Çok inatçı bir insan. Çok inatçı bir insan. Efendim?
Estağfurullah.
Ama şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Mesela diyelim ki vazifemle ilgili bir işte kamusal bir sıkıntı çıkıyor diyelim. Yani bir vazifemi icra etmek istiyorum fakat önümde bir engel çıkıyor. Ben neydim hani? Hani Merve sen neydin? İnatçıydım, vazgeçme kızım diyorum. Sen inatçısın ya. Şimdi ya çocuğumla inatlaşacağım, ya eşimle inatlaşacağım, ya anne babamla inatlaşacağım, komşumla, akrabamla inatlaşacağım. Ya da Allah yolunda ilerlerken karşıma çıkan bir engelle inatlaşacağım. Ya o engelli içinden konuş. Mesela bir şey yapmak istiyorsun. Uyduruyorum yani belediyeden izin çıkmadı. Mesela. Ya da maddi destek bulamadın. İnatlaş o meseleyle. 10 bin liralık yapılacak bir iş hayal ediyorsun. Ama elinde 1000 lira var. Ben bu işi 1000 liraya nasıl yaparım diye inat et. O 10 bin lirayı nasıl bulurum diye inat et.
Evet.
İnat et. Yani sen kendi huyunu küfre, yani kendi içindeki senin olumsuz zannettiğin ama Allah'ın bir ihtiyacı binaen sana verdiği o huyları, inat gibi, kıskançlık gibi, ne olabilir, ne geliyor aklına?
Gayz gibi. Benim aklıma direkt Hazreti Ömer örneği geliyor ya.
İşte bu çok güzel oldu. Ömer radıyallahu an işte tam bunu yapabilmiş biriydi. İnsanlara karşı sonsuz merhametli, fakat şeytanına karşı, nefsine karşı sonsuz kinli. Yani şunu diyemeyiz. Böyle humanist bir tavırla. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Ben humanizmi okudum. Bir felsefe akımı olarak okudum. Fakat maalesef humanizmin bittiğini göremedik. Hala da göremiyoruz. Humanizm felsefi anlamda bitmiştir. Başka bir evreye geçmiştir postmodernizmle birlikte. Ve orada da humanizme yeni yaklaşımlar vardır aslında. Yani nedir humanizm? İşte efendim insanın merkeze alınması, Tanrı'nın merkezden, hayatın merkezinden uzaklaştığımız, çok basit bir ifadeyle böyle diyebiliriz. Tabii her filozofun buna farklı yaklaşımları var. Ama diyelim ki böyle bir yaklaşımla hayat sürmüyor. En efendim insanı seviyorum, efendim bütün insana saygı diyen bile kapısının önüne çöp döküldüğünde orada farklı davranabiliyor. Yani burada mesela ben özellikle şu örneklerin üstüne giderim. Mesela bir ülkede, diyelim ki işte bir Güney Amerika ülkesinde ya da işte efendim Afrika'da bir ülkede böyle humanistlik örneği olarak çıkmış kişiler vardır mesela. Gidin onların hayatlarını okun. Ve mesela, şimdi isim anmak doğru değil ama mesela çok humanist davranan kişilerin mesela kadınları olan tavrının bambaşka olduğunu görürüz. Ama siz bu adamı dünyaya humanist diye pazarlıyordunuz. Ama mesela kadınları efendim aşağılık yaratık olarak görebiliyorlar. Yani o yüzden iyi incelemek lazım. Ezberlere kanmak lazım.
şeyde okumuştuk ya bunu, Rasim Özdenören'in kafa karıştıran kelimelerinde hümanizm başlığını okumuştuk. Orada diyor da ki, hümanizm genelde sanılıyor ki bütün insanlara insanca muamele etmek en azından böyle bir hevesin ve arzunun ifadesi. Halbuki Batı insanı hümanizmayı sadece kendi mensubu insanlar için böyle algılamaktadır. Evet.
Yani bir nevi Yahudiliğe öykünme
diyebiliriz.
Bu kısım böyle, Rabbim yardım istemede bizi daim eylesin. Evet. Sürekli Rabbisinden yardım isteyenlere isteyenlerden eylesin. Estağfirullah ve innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Şimdi işte bunlar var ya, ne bunlar? Bu namaz ve sabır ile yardım etme hissiyatı ya da fiiliyatı var ya, işte bu ağır gelir diyor. Şimdi demek ki, hani derler ya, pabuç pahalı. Demek ki bu iş kolay bir iş değil. Ama birilerine kolay gelecek. Birilerine kolay gelecek. Neden ben iyi sabredemiyorum? Neden ben iyi namaz kılamıyorum? Namazımda daim olamıyorum? Allah'tan korkanlar, Allah'a huşuyla boyun eğenler, Allah'ı hakkıyla tanıdığı için ona huşuyla boyun eğenler,
ben başkasına,
evet, onlara bu işler zor gelmez. Bu işler büyük gelmez. Bu işler ağır gelmez. Kime ağır gelir? Allah'a huşuyla boyun eğmiyorsan sana namaz kılmakta, sabır etmekte, Allah'tan yardım istemekte ağır gelir. Korkudan bahsetmiştik değil mi geçen dersimizde?
Evet.
Korkunun bir ihtiyaç olduğundan bahsetmiştik. Evet. İşte yine korkuyla karşı karşıyayız. Korku içimizde olan bir hissiyat. Hatta görünmeyenden korkmak, duyulmayandan korkmak, farklı yabancı seslerden korkmak her çocuğun ihtiyacı. Bugün görüyorsun, çalıştaylar yapılıyor, seminerler veriliyor, herkes masal anlatıyor, masal dinliyoruz, masalı tekrar keşfettik. Şimdi ne veriyor bize masal kendi öğeleri içinde? Aynı zamanda korkuyu vermiyor mu? Evet, veriyor efendim, veriyor. Demek ki insan olarak içimizde bu korku hissiyatı var ve gerekli. Bir yere gönceki derse atıf yapıp bunu bitirin. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Şimdi bir tip tarif etti Rabbimiz bize. Şunlar zorlanmıyorlar Allah'tan yardım istemekte, sabır etmekte, namaz kılmakta. İşte onlar var ya, şimdi biraz onu tarif ediyor Rabbim. Bize biraz daha işimiz kolaylaşıyor. Çünkü biz de onlardan, illa alel haşiyinden olmak istiyoruz biz de. Haşiyin grubundan olmak istiyoruz. Allah onlardan eylesin. Ellezine onlar şöyledir. Yazunnune ennehum mulâgu rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. İki şeyi biliyorlar bunlar. Yazunnune, bilen kimselerdir. Ennehum mulâgu rabbihim. Rablerine kavuşacaklarını biliyorlar. Ve ennehum ileyhi râciûn. Ve ona döneceklerini biliyorlar. Burada döneceklerini derken şunu kastediyoruz. Yani işte şunu kastediyoruz. Bir vakit biz Rabbimizin yanındaydık, ona döneceğiz. Bu mu kastediliyor? Bir fiiliyat olarak Rabbimize işlerimiz teslim edilecek, bu mu kastediliyor? İkisi de kastediliyor olabilir. Yani bizim işlerimiz, hani çok fena bir söz var halk arasında kullanılan. Sözün aslı güzel de manası çok fena bir yeri. İşimiz Allah'a kaldı.
Keşke.
Allah'ım ne elhamdülillah. Kadar fena. Ha, söyleniş tarzı ne kadar fena. İşimiz Allah'a kaldı. İşimiz Allah'a kaldı. Yani bu ikisi ne kadar farklı söyleniyor. Rabbim
İşini kendisine, Allah'a bırakabilenlerden eylesin.
Yani çok üzülüyorum. Çok evet. Üzülüyorum ama üzüntümü nasıl yeniyorum? Tekrar anlatarak evet. Dediğin gibi tekrar anlatarak yenmeye çalışıyorum. Rabbim üzüntülerimizi fiiliyata dönüştürebilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah. Geçelim 47. ayetimize. Ya bize resmen şurada hissettin mi Hatice'cim? Böyle bir tipoloji çizildi yani. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Mesela ne geldi senin gözüne? Bir anahtar gibi.
Benim gözüme direkt Muhammed Mursi geldi hocam. Direkt sanki onu tarif ediyormuş gibi.
O çizdi onu değil mi?
Evet.
Allah'tan geldi misteresiyle, evet. Namazını bırakmasıyla. Evet. Ya. Yani sürekli ona döneceğini bilmesiyle.
Evet.
Elhamdülillah. Allah şehadetini kabul eylesin inşallah. Yani belki çok erken dinleyenler olur. Biz birazdan öğle namazına geçeceğiz burada Türkiye'nin doğusunda. Öğle namazından sonra da inşallah camilerde tüm ilçelerin ve illerin merkez camilerinde gıyabi cenaze namazı kılacağız. Şehidimiz adına inşallah. Evet. Ya beni İsrail zekuru ni'meti allati en'amtu aleykum ve inni faddaltukum alel alamin. Şimdi İsrailoğullarına geldik. İsrailoğulları kim biliyor musun Hatice'ciğim? İsrail aslında Hazreti Yakup'un lakabı.
Evet.
Şimdi hani hatırlıyorsun Hazreti Yakup ne olmuştu? Tabii Kur'an-ı Kerim'in ileri kısımlarını anlatıyorum ama hepimiz bildiğimiz hikayeler bunlar. Hikaye derken tabii bir masallı kastetmiyoruz, biz uydurmasyonu kastetmiyoruz. Yani efendim yaşanmışlıklar diyelim, kafa karışıklığı olmasa. Ne idi? Yakup Aleyhisselam evladından ayrı düşüyordu.
Evet.
Hazreti Yusuf nereye gidiyordu? Kenan illerine gidiyordu. İşte orada kayboluyordu. Oradan Mısır'a geçiyordu. İşte tartışmalar var. Bugünkü Mısır mıdır değil midir? Onda emin değiliz ama bir medeniyetin olduğu, bir şehrin olduğu bir yere gidiyordu. Ve sonrasında da oraya kardeşlerin ve annesini babasını da getirttiriyordu. Hatırladın?
Evet tabii.
İşte onlar yıllar içinde 10, 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000 derken Hazreti Musa'ya doğru 5000 kişi oluyorlar yaklaşık.
Evet.
Bunlar dünyaya yayılıyorlar. İsrailoğulları dediğimiz evet. Kişiler Hazreti Musa'nın da akrabaları. Hazreti Musa da o soydan geliyor.
Evet.
Ve gele Medine'ye kadar da geliyorlar. Bunların soy şeceresi budur. Hazreti Musa ile birlikte kendilerine bir kitap gelmiştir. Fakat farklı durumlarından dolayı işte maymunlaşma, şehirlerine kurbağaların basması, sularının kana dönmesi gibi birçok felakete maruz bırakılmalarına rağmen dönmemişlerdir yollarından. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Bunu var ya, yani mesela 10 gün konuşabiliriz bu İsrailoğullarını sadece. Ama böyle özetleyelim. Ayetin manasına odaklanalım. Ey İsrailoğulları, hatırlayın nimetimi. Nasıl bir nimet vermiş Allah onlara? Elleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Şöyle bir nimet vermiştim ben size. Siz o nimetten çok faydalanmıştınız. Size çok faydalandırdığım nimetimi hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin. Sizi cümle aleme üstün kılmıştım ben. Sizi cümle aleme üstün kılmıştım. Şimdi bir dakika. İsrailoğullarının cümle aleme üstün kılındığı bir zaman mı var? Yine Kur'an-ı Kerim'e dönerek biz bunu öğreniyoruz. Onlar küfür ve delalet içinde yaşayan o diğer Firavun'a tapan millete karşı ilahi dini benimsiyorlar. Hı-hı. Onlar bir üstünlük kazanıyorlar ve yine buna karşılık Kur'an en hayırlı ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en hayırlı ümmet olarak Müslümanları alıyor. Yani bu ayetten şöyle bir mana çıkar mı? Evet, bundan sonra da İsrailoğulları hep böyledir gibi. Hayır. Böyle bir görüş yok. O bir zamanlar yaşanan olaya, çünkü bugünün Yahudileri, yani şöyle diyelim, o günün Yahudileri de bu hadiseyi bildiği için onlara bir hatırlatma yapılıyor. Hı hı. Şimdi de bir görüş var. Mesela deniliyor, Beni İsrail'in efendim Hazreti İbrahim'den beri çok fazla soyundan peygamber gelmiş. Evet. Acaba bununla mı ilgili de diyenler var. Onlar işte tevhide kavuşmuş ama Hazreti Musa sonra benim kavmim sapıttı demiş. Böyle de fikirler var. Kısacası onlara sağlanan üstünlük nedir? Onlara sağlanan üstünlük, onlara verilen nimet, Allah'ın onlara hidayet nasip etmesidir. Kendileri bu hidayeti tercih etme ve sonuç itibariyle yine fasık olanlardan olurlar.
Evet.
48. ayetimize devam edelim. Estağfirullah. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Ben böyle okuduğum zaman öğrencilerim derlerdi ki, hanım öğrencilerim, hocam hiçbir şey anlamıyoruz gibi oluyoruz ama her şeyi de anlıyoruz gibi oluyoruz derlerdi. Böyle tonlamalarını yapınca,
evet.
Kelimelerine göre. Belki öyle hissediyordur
diye. Sen öyle söyleyince aklıma şey geldi. Fatma Hoca derdi ki işte hanımlara soruyorum sizi en çok ne rahatlatıyor diye. İşte onlar da hocam bizi Kur'an okumak çok rahatlatıyor derlerdi. Ben de derdim ki anlamını bilseydiniz öyle rahat edemezdiniz derdi. Şimdi bu ayeti okuyunca.
Ama mesela şöyle olabiliyor. Rabbimin bir yardımı herhalde bu.
Evet.
Okurken mesela ağır ayetlere gelince bir hal gelebiliyor bazen insana. Evet. Çok iştiyakla okursa.
Evet.
Rabbim iştiyakla okuyanlardan olsun. Şimdi bizden Rabbim bir günden çekinmemizi, korkmamızı istiyor.
Evet.
O gün nasıl bir günmüş onu da anlatıyor. La tecsi nefsuna an nefsin. Bir kimse başkası için bir şey ödeyemeyecek. Bir. Ve la yukbelu minha şefaatun. Kimseden şefaat kabul olunmayacak. Ve la yukhadu minha adlun. Şimdi hani yaparız ya işte şunun fidyesi. Yani diyelim ki babamız işte diyelim ki esnafla bir yakınımız işte borçlu gitti, oruç borçlu gitti, onun fidyesi ya da tutamıyor onun fidyesi. Hayır, öyle bir şey de alınmayacak. وَلَاهُمْ يَنْسَرُونَ. Onlara asla yardım da yapılmayacak. Şimdi bu ayet o kadar eğilip bükülebilir, oraya buraya çekilebilir bir ayet ki. Şimdi bir ayeti buradan alıyorsun, kafana göre anlatıyorsun, oh ne kadar güzel. Şimdi gelin biz bunu bütün Kur'an'daki bu ayetleri, bu tarz ayetleri birleştirerek okuyalım. Bakın hadis bile demiyor. Hani hadislerde uydurmasyon falan var ya, zayıfı var, şişmanı var ya hadislerin. Bütün Kur'an'ı bir araya getirerek anlamaya çalışalım. Bakara suresi 255. ayeti yanımıza alalım. Meryem suresi 87. ayeti yanımıza alalım.
Evet.
Taha suresi 109. ayeti yanımıza alalım. Ve bunların hepsinin şefaatin ne olduğunu gelin birlikte anlayalım. Şefaat bir kimse bağışlansın diye başka bir kişinin dua etmesi, af dilemesi gibidir. Yani nedir? Günahkar bir mümin affedilsin diye daha ondan işte Allah nezdinde mertebesi yüksek birinin ona dua etmesidir. Şimdi sevgili Hatice'cim, bazı bilginler demişler ki bu ahirette günahlara, günahkarlara şefaat edilmesi bu ayete göre söz konusu değildir demişler. Peki diğer çoğunluk bazı bilginler ne demişler? Evet, Ömer de Mursi için selam okumaya başlandı.
Evet.
Mahmuş, pencereyi açar mısın ya? Pencereyi açar mısın? Hadi bakalım. Diğer birçok bilgin ise ne demiş? Cumhur'a göre demiştik yani Hatice'ciğim.
Evet.
Cumhur'a göre ise bütün ayetlere birlikte bakıldığında günahkar kullara peygamberler ve Allah nezdinde itibarı yüksek olan diğer seçkin insanlar tarafından şefaat edilebileceğini söylemişler. Bunu da bir isterseniz de not verelim. Türkçesi de var. Razi'nin 3. cildinin 55-56. sayfasında. Çok net ayrıntılı bilgi var. Neden biz peki böyle söylüyoruz? 3 ayette şöyle geçiyor. Ancak Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilirler.
Evet.
Şimdi biz bu ayete göre şefaat yok diyelim. Diğer üç ayet o zaman çıkarmamız lazım Kur'an'da. Şimdi burada şöyle diyor. Bir mana şu şekilde ifade ediliyor. Yani ben şefaat etmek istiyorum, Allah'ım şefaat edebilir miyim diyen herkesin şefaati kabul olamayacak. Ancak evet, Allah'ın izni verdikleri yapabilecek bunu. Yani ne demek istiyor Rabbimiz? Ben şefaate bel bağlayayım, ona göre hareket edeyim. Nasıl olsa Peygamber Efendimiz bütün ümmeti efendim affedilene kadar duadan vazgeçmiş. Ve mübarek sen bakalım onun ümmeti olarak görebilecek misin? Ya kaderimde bu varmış, ben ne yapayım'a benziyor bu. Kaderimde bu varmış, ben ne yapayım? Mübarek sen kaderinin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman çalış. Çalışmaya devam et. Diyelim.
Evet.
Rabbimiz yardımcımız olsun. Tamam. Rabbimiz muhinimiz olsun. Rabbimiz aklımızı hayırlı yöne kullanabilmeyi bizlere nasip eylesin.
Amin.
Çünkü evet, kullanamadığımız zaman işte böyle sorunlar ortaya çıkıyor.
Evet.
Bir yerinden tutup Kur'an'ı, ya şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Kur'an'ı bir sayfasından tutun.
Evet.
Bir sayfasından, ya şöyle gözünüzle canlandırın. Elinizde bir sayfasından tutun, 600 sayfa kaldırmaya çalışın. Gayet somutlaştırılmış bir örnek. Yırtılmaz mı elinizdeki sayfa? Yani madden bile dayanamıyor Kur'an-ı Kerim'in mushafı bile bir sayfayı tutup, ki bir sayfadan bahsediyoruz, bir ayetten, bir kelimeden değil.
Evet.
O 600 sayfayı taşımaya yetmezken biz nasıl bir ayet ile hükmedebiliriz diyecek. Şöyle bir soru da akla gelebilir. Benim açıkçası geliyor. Şöyle bir soru da gelebilir. Yani Rabbimiz diyor, haşa bizimle oyun mu oynuyor? Bir ayette böyle diyor, bir ayette şöyle diyor. Maalesef bizim Müslümanlık algımız problem. Kur'an'a bakış açımız problem. Kur'an'ı yemek dergisi zannediyoruz biz. İstediğim yerini açayım, istediğim tarifi bulayım, onu yapayım. Ben şimdi lokma dergisini elime alsam, istediğim sayfayı açsam yemek yapabilir miyim? Yapabilirim. Mesela bir sayfaya patlıcanlı böreğin, bir sayfaya patlıcanını nasıl doğrayacağım, öbür sayfaya efendim soğanı nasıl doğrayacağım yazılmış. Hayır, açıyorum, oluyorum. Pratik, modern insana göre. Ama Kur'an böyle bir şey değil. Sen Kur'an'la ömür boyu uğraşmak zorundasın. Kur'an'a yemek kitabı muamelesi yapamazsın.
Yani şey gibi, hani Allah Teala aslında gerçekten hepsini okuyor muyuz?
Yani şu tarafını bırakayım da bu tarafını alayım. Mesela şöyle şeyler var mesela, deniliyor mesela. İşte sadece Bakara suresini anlayan bütün Kur'an'ı anlamış olur.
Fatiha'yı anlasan.
Fatiha'yı anlasan şöyle. Ama bak ben size söyleyeyim, Bakara suresi 255. ayette bunun evet, cevabı gelecek. Bakara 255'te diyecek ki Allah'ın izin vermediği hiç kimse şefaat kim edemez. Şefaat ne demek oluyor? Allah'ın izin verdi bir şefaat. Yine Bakara'nın içinde cevabını aldın.
Evet.
Tamam. Ama işte parçacı yaklaşım. Yani nasıl başlar modern kitaplar? Ön söz, içindekiler, giriş, gelişme, sonuç, indeks, bibliografya. Kur'an'dan böyle bir beklentimiz mi var? Kur'an'dan böyle bir beklentiniz varsa çağlara hitap eden bir kitabı çok aşağı indirmiş oluruz.
Evet.
Günümüze indirgemiş oluruz. Efendim bilim şu noktada. Hayda. Nerede biliyoruz Mısır'ın bizden bilimde önde olmadığını ve helak edilmediklerini? Nereden biliyoruz bizim şu anda efendim şöyle diyelim, çok güzel bir tarif, çok hoşuma gitmişti. Einstein'ın böyle hani o kuantum deneyleri var ya, hiçbir şey anlamıyorum. Bakıyorum böyle resim gibi geliyor gözüme mesela. Benimki de delilik, bakıyorum böyle
şey. Sen anlamıyorsan biz hiçbir şey anlamayız herhalde.
Yok yok ya, hiçbir şey ifade etmiyor. Yani herhangi bir harfi bile hiçbir şey ifade etmiyor bana. Mesela düşününüz ki böyle bir böyle bir formül bundan 1000 yıl sonra, hani bizim çocuklarımız buzdolabına işte resim yapıyorlar da buzdolabına magnetle yapıştırıyoruz. Mesela 1000 yıl sonraki bir çocuğun bu kuantum deneyi buzdolabına yapıştırılan bir çocuk resmi olabilir. İşte bir kuantum bilgisayarı bizim şu anda işte evlere sığmıyor. 4 katlı bir apartmana sığıyor anca. O gün insanların gözlerinde kuantum bilgisayarı çipi olabilir.
Evet.
Efendim nesnelerin niye en sonuna indiğimizde 2 boyutlu olduğumuzu, aslında bir video oyunun içinde olup olmadığımızı tartışan bilim adamları bunu açıklamış olabilir. Yani bunlar, bu bilim dediğimiz şey sürekli ileriye dönük bir şey.
Evet.
İleri neresidir onu tartışırız da. Yani sürekli kendini geliştiren, daha küçüğü gören, daha büyüğü gören, gitgide bir şeydir bilim. O yüzden bilime tapmayacağız inşallah. Evet. Kur'an'a bir bilim kitabı gibi yaklaşmayacağız.
Ya da bir felsefe kitabı gibi.
Bir felsefe kitabı gibi. Evet. Yani mesela bir grup hanım oturuyor, bir ayet okunuyor, bir meali veriliyor. Herhangi bir kitaptan değil ki. Sonra hanımlar başlıyorlar. Bana göre şöyle, bana göre böyle, bana göre şöyle, bana göre böyle, bana... Bu nedir ya? Bu nedir biliyor musun? Bu trajedidir.
Hı hı.
Bu trajedidir. Allah beni böyle bir ortama koymadı. Olmadım. Ama ya bir şekilde olmadım çevremden dolayı. Ama çok duyuyorum.
Hı hı.
Hocam böyle bir yere gittim. Böyle bir şeye maruz kaldım. Etkisinden kurtulamıyorum. Mesela kardeşlerim söylüyor bana. Ne yapmalıyım? Yani şimdi her duyduğum ayete bana göre demeye başladım.
Hı hı.
Bu bir hastalık.
Evet, Rabbim muhafaza etsin inşallah.
Peki şunu diyebilir miyiz? Ben bu ayeti şöyle uyguladım, bu hatamdan şöyle döndüm. Bunu anlatabilir miyiz? Bunu anlatabiliriz canım. Bunda bir sıkıntı yok. Yani bu şefaatle ilgili mesele, ben de bir rahatlamaya sürekli sebep oluyordu ve ibadetlerinde aksaklık oluşturuyordu. Şefaat meselesiyle ilgili iyice düşündüm, taşındım. Dedim ki acaba ben şefaate layık olabilecek miyim? Şefaat hak ama. Dedim o şefaate layık olabilmek için, Allah'ın rızasına layık olabilmek için uğraştım. Bunu anlamakta bir sorun yok. Yani Kur'ani meseleleri hayatımıza nasıl aldığımızdan, bir Müslümanın bu meseleleri fikir çilesi çekip nasıl hayatını aldı. Tabii. Almasında bir sakınca yok.
Rabbim en azından çabadan puan versin.
Zaten ondan verecek. O evet. Net. Evet. O net. Yani. Evet, evet. Ondan çaba verecek.
Evet inşallah. Peki Merve'cim, bugün 45-48'i okuduk inşallah.
Elhamdülillah.
Selalarla, dualarla başladık. Selalarla bitirdik.
Yalnız şöyle hazırlıklı olsunlar. 10 ayetlik, belki de 1,5 saatlik bir ayet silsilesi geliyor.
Geliyor bu.
Sen de hazır olarak
gideceksin.
Sana da buradan.
İnşallah. Ben çok seviyorum onu.
Fakat birbirine bütünleyen ve açık ayetler.
Evet.
Bize bir hadise anlatılacak.
Evet.
Yaşanmış bir hadise anlatılacak. Nasıl Firavun'un adamları kimdi? Nasıl efendim işkence ettiler Musa kavmine, Hazreti Musa radıyallahu anh kavmine. Sonra Hazreti Musa ne yaptı? Ona neler verildi? Kavmine ne dedi? Ne faydalar gördüler? Hepsini konuşacağız. Peki bunu niye konuşacağız? Böyle de bir şeyler bir zamanlar olmuşmuş diye değil. Hataları ne? Allah bize hangi hataları yapmamamızı istiyor? Allah rızasını kazanmak için hangi amelleri işlememizi istiyor? Bunu anlamak için konuşacağız. Bunu yapmak için konuşacağız.
İnşallah. Peki ama bugün yarım saat çektik ama bundan sonraki 1,5 saat çekip denkleyeceğiz demek
ki. Yani öyle mi olacak acaba? Evet, sanki böyle bir denk gelecek.
Evet, hayırlısı olsun inşallah. Peki Merve, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun senden. Dinleyen tüm dinleyicilerimizden de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dinleyen herkesten de Muhammed Mursi için bir Fatiha hep beraber okuyalım. Biz de siz cenaze, gıyabi cenaze kılacaksınız. Biz de bütün portakal ağacı olarak birkaç tane hatim toparladık hep beraber. İkindi de inşallah biz de onun duasını yapacağız. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin. O inşallah en güzel yerde. Rabbim geride kalanların, bizlerin sınavını kolay eylesin inşallah.
Amin, amin inşallah.
Tekrar görüşmek duasıyla. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.